Ayrım 7. Yağmurlarla Topraklar, Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 72. 3. Gecenin kestiremediği bir saatinde sarsılan pencere camlarının tıkırtısıyla uyandı. Rüzgar birdenbire fırtınaya çevirmiş, dışarıda tuttuğunu kaldırıp yere vuruyordu. Evlerinin mi yoksa karşı komşusunun mu damından olduğunu kestiremediği bir kiremitin sokağa düşüp parçalandığını, bir yerlerden kopan saç bir levhanın bir süre uçup sürüklendikten sonra bir duvara çarptığını duydu. Bitişik komşunun akşamdan avlusunda asılı bıraktığı çamaşırlar parçalanırcasına dalgalanıyorlar, yakınlarda boşta kalmış ağaç bir pencere kanadı gıcırdayarak iki yana çarpıp duruyordu. Bir uğultu sarmıştı evin her yanını. Bir yerlerden rüzgar sızıyordu evin içine. Oda kapısının önünde sofaya birileri dolmuş gibiydi. Kapının aralıklarından giren esintiler odayı geçiyor, karyolasının başucuna yakın pencerelerin camlarına vuruyordu. Gökyüzü ürkmüş de boşanmış bir at sürüsü gibi birbirine ezercesine kaçışan koyu renkli bulutlarla doluydu. Bulutlar yer yer kopup parçalandıkça açılan aralıklardan odaya üşümüş bir ay ışığı vuruyor, çok geçmeden yeni bulutlar, bir dakika, ayı örterek odayı karartıyor, gölgeliyorlardı. Sofada Poyraz'a bakan pencerenin demir kanatlarından biri hızla duvara çarptı. Kanat mandalından boşanmış olmalıydı. Annesinin odasından çıkıp sofaya geçen ayak seslerini duydu. Kalktı. Oda kapısının kolunu aşağıya doğru bastırınca rüzgar hızla kapıyı üstüne doğru itti. Annesinin sofanın öbür ucundaki kanadı çarpan pencerenin camını açmaya çalıştığını gördü. Çerçeveleri tutan olukları içinde aşağı yukarı indirilip kaldırılarak açılıp kapanıyordu evlerinin pencereleri. Annesi çerçeveyi 4-5 parmak kadar bir şey kaldırarak pencereyi aralamıştı henüz. O aralıktan dalan rüzgar, Nura'nın konsolun üstünde bıraktığı bir derginin sayfalarını önce hızla karıştırarak sağa sola çevirdi, sonra uçurdu. Darmadağın ederek sofanın dört bir yanına savurdu. Konsolun mermeri üstünde rüzgara kapılarak kayan dikiş kutusu yere düşmek üzereydi. Orta masasının örtüsü ise uçtu uçacak savrulup duruyordu. Annesinin yardımına koştu. ''Ne yapıyorsun?'' Annesi suçüstü yakalanmış gibi çekingenleşti. ''Pancuru kapatacaktım. Senin tek başına becereceğin iş mi bu? Kıyamadım seni uyandırmaya.'' Aralanan camın altından kolunu uzatıp pancuru yakaladı, çekti, duvardan ancak bir karış ayırabilmişti ki rüzgar kanadı elinden koparıp hızla çarparak duvarın üstünde sarsmaya başladı. Kanadı yeniden yakaladı, çekecekti. Annesi, ''Dur bekle!'' dedi. Kanadın sarsıntısı hafifleyinceye kadar beklediler. ''Çek şimdi!'' Rüzgarın iki soluğu arasında kanadı bir çekişte yuvasına aldı. Öbür kanadı da aynı güçlükle kapadılar. Camı kaldırıp pancurları çengellediler. Sofanın batıya bakan penceresinin pancurlarını kapatırken bitişik komşunun avlusunda rüzgarın çamaşır ipini kopardığını, çamaşırların ağaç gövdelerine, duvar dibine takılıp kaldığını gördüler. Annesi komşu kadının emeklerine acıyor, neredeyse o saatte kapısını çalıp haber vermek istiyordu. Nihat'tan cesaret bulamayınca niyetinden vazgeçti. O pencerenin de pancurlarını kapatınca sofa karardı. Elektrik fabrikası susmuştu. Gece yarısını geçiyor olmalıydı. ''Gaz lambasını yakayım mı?'' diye sordu annesi. Kendi odasının penceresi lodosa bakıyor, rüzgar tutmuyordu. Penceresinden vuran ışıkla ikisi de görebiliyorlardı yörelerini. ''İstemez.'' dedi. Annesi dağılan derginin sayfalarını toplamaya başladı. Sofaya çeki düzen vermeden yatmak istemiyordu anlaşılan. ''Hadi artık yat şimdi. Geri kalanını yarın sabah toplarsın.'' Kadın elindeki yaprakları konsolun üstüne bıraktı. ''Tüh tüh, yazık oldu. Senin de ikiye bölündü uykun. Tekrar uyuyabilsen bari. Seninki bölünmedi mi? Sen bana bakma, ben alışığım. Her gece 2-3 defa uyanırım. Henüz 2, 7'ye kadar 5 saat var. Uyurum herhalde. Uyur kalırsam 7'de uyandır beni. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da.'' Odasına gidecekken durdu. ''Nasıl kapatacaktın tek başına o kanatları?'' Kapatmaya çalışacaktım. Kapatamazdın. Bir daha böyle bir şey olursa haber ver. Uyandır beni. Yaklaştı, annesini yanağından öptü. Hadi Allah rahatlık versin şimdi. Sana da oğlum. Odalarına çekildiler. Pencereden akıp giden, birbirini kovalayan bulutlara daldı bir süre. Rüzgarın uğultusunu dinledi. Sonra bunun da tadı var diye düşünerek yorganına sıkı sıkıya sarıldı. Fırtınanın hızı dinerken uyudu. 4. Uyandığı zaman şaşılacak kadar durgundu hava. Gökyüzü aydınlık, masmaviydi. Geceki bulutların nereye gittiğini, birini bulup sonrası geliyordu adeta. Yatağından çıkarken ısının düştüğünü fark etti. Kahvaltıda annesi komşulardan aldığı haberleri anlattı. Bahçelerde erik ağacının uç dallarından birini kırmıştı rüzgar. Bütün zararları oydu. Düşen kiremit karşı komşunun damından kopmuştu. Arabacı Zeynel'in sundurmasından koca bir lamarina parçası uçmuştu. Bitişik komşu öbür komşuların avlularını aranarak tamamlayabilmişti çamaşırlarını. Evden çıkarken annesinin üstelemesiyle empermeabilini eline almak zorunda kaldı. Sokakta arabacı Zeynel'i sundurmasının üstüne çıkmış damını onarmaya çalışırken gördü. ''Kolay gelsin, geçmiş olsun.'' diyerek Zeynel'in gönlünü almak istedi. Zeynel, ''Can kaybı yok ya bey.'' dedi. ''Biz bu kadarına her zaman razıyız.'' Kuşçularlı Behzat'ı yazıhanesinde buldu. Kenan'la oturmuş, geceki fırtınadan konuşuyorlardı. Nihat içeriye girince adam ayağa kalktı. Sanki kendisi onu görmeye değil de o kendisini görmeye gelmiş gibi ''Hoş geldin bey.'' dedi. Karşı kahvenin radyosundan saat 8 sinyalleri duyuluyordu. Behzat'ın duruşması vardı o gün. Bundan böyle her duruşma günü yazıhanesine girince onu karşısında bulacağını anlayan Nihat'ın canı sıkıldı. ''Hoş bulduk Behzat Efendi. Erkencisin maşallah.'' Kenan güldü. ''Sizinki bir şey mi? Ben saat 7'yi 20 geçe geldim. Behzat Efendi'yi kapının önünde buldum. Birlikte açtık yazıhaneyi.'' Behzat tutuk tutuk, ''Eh!'' dedi. ''Akşamki fırtınadan sonra nasıl olsa bir daha uyuyamadık, ayakta kaldık da.'' Kenan, ''Doğru söyle!'' dedi. ''Yalnız fırtınadan mı, yoksa biraz da meraktan mı?'' Behzat boynunu büktü. ''Eh, doğrusu o da var.'' Nihat yerine geçti. ''Neyse, otur bakalım!'' dedi. Onun sorularından kurtulmak için Kenan'a döndü. ''Bugünkü davalar bunlar mı?'' Masanın üstündeki dosya yığınını gösteriyordu. Kenan, 22 duruşmanız var dedi. Hepsini çıkardım. Ben çabucak bir göz atayım şunlara. Behzat'ın masasının önündeki koltukta kıvrandığını görerek uzatıyordu dosyaları karıştırmayı. Sonunda adam bekleyemedi. Onun işini bitirmesine, ne dersin bey? Neyi? Hak edecek miyiz bu davayı? Baş edebilecek miyiz saatçi Hilmi Bey'le? Bunları daha önce konuştuk ya Behzat Efendi. Ah bebey, nasıl merak etmeyeyim, nasıl içim içimi yemesin, saatçi Hilmi zengin, mal onda, dost onda, kim bakar benim gibi elinde bir kuru saplı çapasından başka bir şey olmayan fakirin gözyaşına? Bu yaşıma kadar kimseye güvenemedimse, güvenecek kimsem olmadıysa kabahat benim mi? Ne saklayayım, o tarım memurunu gördükten sonra günahı boynuma hakime bile güvenemem. Hadi sıkılma. Bana da güvenemediğini söyle bari. Yok bebeğim, Allah korusun. Allah korusunu yok. İkidir böyle konuşuyorsun. Daha ne istiyorsun? Davamı al dedin, aldım. Yargıçtan tedbir kararı istedik, verdi. Mahkemenin yakın bir güne koymasını istedik, koydu. Sen para bulup getirecektin, getirmedin. Tedbir kararını uygulayamadık. Sen üstüne düşeni yap, ötesini sabredip bekle. Fakirlikten bebeğim. ''Affedersin, bak böyle konuşman bile su serpti içime. Kısmetse ben bu ay içinde bulurum, denkleştiririm o parayı. Dün akşamki fırtına zaten mahvetti zeytinleri. Ne yaptı? Bütün zayıf taneleri silkeledi, ağaçların dibine indirdi. Kimi dalları kırdı, attı. Görsen o kırların halini. Neyse ki can kaybı olmadı, çok şükür.'' Nihat onun güneşlerin, rüzgarların kuruttuğu yüzüne baktı. Arabacı Zeynel'in dediklerini duyuyordu şimdi onun ağzından. Ölüm karşısında daima sessiz, gözleri kuru gördüğü bu insanların cana bu kadar değer verdiklerini duymaktan adeta şaşırmıştı. ''Çok şükür'' diye mırıldandı. Kenan'a sordu. ''Arkada depoda kimse var mı?'' ''Baskıcılar çalışıyor. Şevket Bey uğradı mı acaba?'' Bugün ayın biri. Siz buradayken uğrayacağı olsa uğramaz o. Tuhaf adam vallahi. Şevket Bey'in kiracısıydılar. Yazıhanenin arkasında Şevket Bey'in kendi tütünlerini, başkalarının tütünlerini kaldırdığı deposu vardı. Görgülü adamdı Şevket Bey. Arada bir yazıhanesine uğrayacak olursa, işi ne kadar çok olursa olsun, Nihat onu bırakmak istemez, dinlemekten hoşlanırdı. Nedir ki ayın ilk günlerinde adam yazıhaneden görünmemek için caddeden bile geçmez, evine arka yoldan gider, görünecek olursa kirayı istediği şeklinde anlaşılmasından çekinirdi. Nihat kirayı Kinan'a verdi. Kendisi mahkemedeyken Şevket Bey'i bulup ödemesini söyledi. Saat 9'a yaklaşırken adliyeye gitmek için Behzat'la birlikte yazıhaneden çıktılar. Behzat ne zamandır sağ elini pantolonunun cebinde tutuyordu. Daha kapının önünde elini cebinden çıkardı. Kızara kızara sıkılı avcunu Nihat'a doğru uzattı. ''Bey, kusura bakma. Al bunu.'' ''Ne o?'' ''Al işte, hiç sorma.'' Bir 10 liralıktı uzattı. ''Kusura bakma. Senin için para değil ama elimde ancak bu kadar arttı. Yoksa kalsın istersen, olunca verirsin.'' Nihat elindeki parayı ona uzatıyordu. Adeta kaçtı. ''Al sen. Alman iyidir. Böyle böyle elime geçtikçe ödeyeyim borcumu.'' Konuşmadan biraz yürüdüler. ''Evinizin bahçesini işlettin mi bey?'' ''İşlettim. Kesilecek odununuz var mı?'' ''Şimdilik yok. Sen olunca haber ver. Çekinme ne olursun. Çok isterim ben de bir iş göreyim sana.'' ''İşim olursa haber veririm.'' Köprü başından geçiyorlardı. Her gittiği yere koşa koşa giden, koşa koşa geri dönen pehlivan, fırının karşısındaki manava bir küfe domates indirdi. Nihat'ın geldiğini görünce gözlerini Nihat'tan ayırmadan yerinde kala kaldı. ''Nasılsın pehlivan?'' dedi Nihat. ''İyiyim çok şükür. Ne haber senin delikanlıdan?'' ''Kötü bir haber yok çok şükür. Radyo ölü listeleri vermiyordu artık.'' ''Eh, yakında kavuşursunuz inşallah. İnşallah.'' Pehlivan hafiflemiş adımlarla Nihat'ın yanı sıra yürüyordu. Konuşmaları sona erince bütün yüzünü aydınlatan bir sevinç içindeydi. ''Eksik olma bey, bana müsaade.'' Hale giden sokağa sapıp koşmaya başladı. Yalın ayakta hala. Nihat'ın pehlivana gösterdiği bu yakınlık duygulandırmıştı Behzat'ı. Yokuşu çıkarlarken davasını bile unutmuş gülümsüyordu. ''Yaşa bebeği'' dedi. ''İyice gönlünü aldın fakirin. İnan akşama kadar 1000 küfe domates çekse sırtı ağrımaz bugün. Gönlünü almak için söylemedim. Met ettin ya. Belliydi candan yürekten hatırını sorduğun. O da onun için o kadar sevindi. Biz cahiliz ama yürekten söyleyenle ağızdan söyleyeni hemen ayırırız. Temiz adamsın vallahi. Allah senin de gönlüne göre versin. Hani ya, bir şey verdiğin yok. Öyle deme bey. Bir kere Allah vermiş sana vereceğini. Günaha girme. Allah göstermesin. Ama bir kaza bela gelirse başına, burun kanamadan atlatınca an bu dediğimi. Allah o zaman kanat gerer doğruluktan ayrılmayan kuluna. 5. Dava vekili Hayri Bey, ''Nasıldı Nihat Bey?'' dedi dün geceki fırtına. Ceza mahkemesinin mübaşir Hüseyin büzüldü. ''Buu, nasıldı Nihat Bey?'' ''Berbattı'' dedi Nihat. Kalem odasının ortasındaki sobayı kağıtla doldurup iki de odun atarak yakmışlardı. Hayri Bey sobanın başından ayrılamıyor, sobanın üstünde ellerini ısıtıyordu deminden beri. ''Ya bugünkü soğuk?'' Mübaşir yeniden büzüldü. ''Buu!'' Fırtınaya öykündükten sonra güldü. Odada kendisinden başka gülen olmadığını görünce sustu. ''Bayağı üşüyorum vallahi.'' Başkatip, ''Soğuktan değil üşümen.'' dedi. Hayri Bey ellerini ovuşturdu. ''Ya neden?'' ''Rakıdan.'' ''Hadi Allah'ını seversen, ben ilk defa mı içiyorum?'' Hukuk mahkemesinin tutanak yazıcısı güldü. ''Biliyoruz Hayri Bey amca, her akşam içersin ama her sabah da üşürsün.'' Gülüşüldü. Ceza mahkemesinin tutanak yazıcısı gülmeden, ''Soğuklar için daha erken.'' dedi. Hayri Bey, ''Daha erken ama kış girdi işte.'' dedi. ''Şaşılacak şey.'' ''Bırak Allah'ını seversen, alma bana kışın adını.'' Hayri Bey ellerini sobanın üstünde ters çevirdi. ''Ben mi getirdim kışı? Bak kendiniz sobayı yakmışsınız bile.'' Mübaşir oyununu yeniledi. ''Bu!'' Yine gülen olmadı. Hukuk mahkemesinin tutanak yazıcısı, ''Keyif olsun diye yaktık sobayı.'' dedi. Başkatip ekledi. ''Biraz da odanın nemini alsın diye.'' Hayri Bey, Her neyse dedi. Bu yıl kış kapıyı çalmadan geldi işte. Tutanak yazıcıları o günkü duruşmaların tutanak başlıklarını hazırlıyorlardı. Çalışmalarını hızlandırdılar. Hayri Bey Nihat'a döndü. Benim iskelede bir evim var. Yazlık. Bu sabah haber geldi. Yarı kiremitleri dün gece uçmuş. Nihat ilgilenir göründü. Vah vah, ben de gece fırtına ile uyandım. Mübaşir söze karıştı. Fırtına neredeyse bizim evi kaldırıp götürecek gibiydi. Başkatip, kahveci müminin bacasını olduğu gibi almış götürmüş, dedi defterinden baş kaldırmadan. Hayri Bey Nihat'a dönüp, iyi bari sen uyumuş da uyanmışsın diye devam etti. Ya ben hiç uyuyamadım ya, daha geceden sinirlerim gerildi. Oturdum vakit geçmez, uzandım vakit geçmez. Bereket Fazla'dan bir şişe rakım vardı dolapta. Açtım onu da içtim. Şişe bitti, baktım saat 2, ocağa 1-2 odun attım. Hukuk mahkemesinin tutanak yazıcısı bu sözü kaçırmadı. İki şişe rakıdan sonra mı? İyi ki evi yakmamışsın. Hayri Bey dudak kıvırdı. Sen de çocuk sandın galiba beni. İki şişe diyen kim? Akşamdan beri sayarsan üçüncüsüydü. Başkatip, şaka bir yana yaman fırtınaydı dedi. Ben bu mevsimde böylesini hiç görmedim. Yaşı 50'yi aşkındı. Hayri Bey, sen daha nesin ki dedi. Bana göre gençsin. Hatta çocuk sayılırsın. Benim yaşım 70. Ben? Hukuk mahkemesinin tutanak yazıcısı oraya girdi. İşin bitmiş. Sen de ikide bir piç etme lafımı. Önüne bak hadi. Ne diyordum? Ben dün akşamdan beri aklımı yordum. Eylül çıkarken böylesini hatırlayamadım. Şubat'ta olur bu kadar kuvvetlisi. Eylül sonunda takvimde yeri var ama hafif geçer. Deniz biraz kabarır, bir iki dal eğer o kadar. Böyle ağaç, kiremit, baca sökenini hiç hatırlamam. Hukuk mahkemesinin tutanak yazıcısı işini bitirmişti. Bu yıl kış sert olacak. Bilin de odunu kömürü ona göre bol alın. Başkatibin kalemi durdu. Sen nereden biliyorsun? Bu sabah bir bardak süt içeyim diye sütçü Halil'e uğradım. Koca dağın çobanları oradaydı. Süt getirmişler. Çobanlar söyledi. Hayri Bey, çobanlar söylediyse doğrudur dedi. Onlar havayı bilirler. Yazıcı sözünü bağladı. Eylül sonunda fırtına sert eserse kış sert geçer dediler. Başkatibin canı sıkıldı. Bırak Allah'ını seversen, sabah sabah tatlı bir haberin yok mu senin? Daha ne odun aldım ne kömür. Hayri Bey ellerini bir daha ters yüz etti sobanın üstünde. Burnunu kuvvetle çekti. Hata etmişsin. Şimdi pahalılanır. Ben odunu kömürü her yıl Temmuz'dan Ağustos'tan satın alırım. Ceza yazıcısı söylendi. Biz sen miyiz? Sen alırsın. İskelede yazlık alırsın. Kuşçularda bağ alırsın. Bizim artıyor mu ki? Odacı içeriye girdi. Hakim Bey geldi diye konuşmalarını kesti. Ceza yazıcısı makinesini masasının önüne doğru itti. Haydi öyleyse al bunu doğru salona. 6. Behzat duruşma salonunun kapısı içinde yığılan dinleyiciler arasından izliyordu davasını. Saatçi Hilmi'nin vekili olarak Hayri Bey girdi duruşmaya. Davayı yeni aldığını, dosyayı inceleyip gelecek oturumda karşılık vereceğini söyledi. Dosyanın incelenecek bir yönü yoktu. Davayı uzatmak için böyle davrandığı açıktı. Yargıç Nihat'ın itirazlarını can sıkıntısıyla dinledi. Bıkıp usandığı bu türlü davaları elinden geldiği kadar geri atmakla rahatladığını yüz çizgileriyle açıkça belli ederek duruşmayı 31 Ekim'e bıraktı. Duruşmadan çıkarlarken Behzat Nihat'a yaklaştı. Oldu mu bu şimdi? Olmayan ne? Hakim onların lafıyla bir ay sallayıverdi benim mahkemeyi. Sesi ağlamaklıydı. Sen ne sandın? Davanın hemen bugün sonuçlanıvereceğini mi? Onu demedim bebeği. Ya ne dedin? Yalnız senin davanı bir ay geriye kaldı. Öbür davaları dinlemedin mi? Nihat onun bitmez tükenmez sorularından kurtulmak için bilerek böyle ters konuşuyordu. Behzat'ın yüzü kahırdan karardı. Desene bu saatçi çok uğraştıracak bizi. Elinden geldiği kadar. Nihat yaklaşan başka bir iş sahibine döndü. Her neyse ben de sıkmayayım daha fazla senin canını. Var mı bana bir emrin? Nihat tekrar yarı dönerek ona elini uzattı. Hadi güle güle, sıkma canını. Git işine bak. Ekim'in 31'inde duruşmaya gel. 7. Yangın geçirmiş ormanlardaki ağaçlara benziyordu adam. Yanık kara, kuru, kolları iki yanına düşük, ince uzundu. Gördüğü yerde Nihat'ın yolunu keserdi sık sık. Nasılsın bakalım Nihat Bey? İyiyim. Bir davam var, kısmetse bir gün getireceğim sana. Getir ne zaman istersen. Daha sırası var. Hele hazırlığımı bitireyim, kendime bir geleyim de. Sen bilirsin. Bu iş bildiğin gibi değil, çok karışık bir iş. Çıksan çıksan bir sen çıkarsın ancak içinden. Hele bir getir bakalım. Konuşma burada kalır, adam görünmezdi ardından günlerce. Şimdi gelmiş, Nihat'ın masasının önündeki koltukta oturuyordu. Ayak ayak üstüne atarak kasketini üstteki ayağının dizine geçirmişti. Sık sık sağ avucuyla ağzını, çenesini sıvazlayarak bir süre Nihat'ın kendi verdiği Senedi Hakani'yi okuyup bitirmesini bekledi. Nihat Bey, sen şimdi ne diyorsun bakalım bu işe? Kim bu Şahinoğlu Ali? Dedem, yani babamın babası. Sen adını dedenden aldın demek Ali Şahin. Öyle. Ne zaman ölmüş? Kim? Deden. Ölmemiş, öldürmüşler. Ne diye? İşte hep bu bizim arazi kavgaları yüzünden. Ne zaman? Seferberlikten önce. Tam bilmiyor musun? Belki de daha önce. Balkan Harbi'nden önce. Kayıtlardan bulur çıkarırız onun orasını. Babam henüz çocukmuş vurduklarında. 10 yaşındaydım derdi. Şimdi ben 50'sini geçtiğime göre anla sen ne kadar eski gayrı. Hep dedenin miymiş bu arazi? Dedeminmiş. Nihat artık avukat olarak değil merakından soruyordu bu soruları. Mirasçılar kimler? Mirasçısı ben. Başka? Yok başka kimse. Kardeşlerim çocuksuz öldü. Amcamla halam da öyle. Veraset ilamım var. Ne diyorsun sen bu işe? 1880 tarihliydi Nihat'ın elindeki Senedi Hakani. Poyraz'ı, Çamlı Köprüsü, Kızıldere, Burunsuz Çiftliği, Koca Kaya, Doğusu, Cuma Ovası Gölü, Selçuk Yolu, Lodosu Orman, Batısı Seferihisar Şosesi ile çevrili yaklaşık olarak 450 kilometre karelik bir yeri kapsıyordu. Yalnız onun bildiği 4 köy, Bakılar, Gölcük, Gödence, Ulamış ile koca bir dağ, devlet ormanları, yüzlerce kişinin tapulu zeytinlik otlak bağ ile tarlaları, palamutlukları vardı şimdi bu sınırların içinde. Yasa ölmüş bir kimse üstüne kayıtlı yerleri 20 yıl kendi malıymış gibi kullananlara tanıyordu mülkiyet hakkını. Bir değeri kalmamış senin bu tapunun. Ne gibi? Nihat yasayı biraz açıkladı. Yani işe yaramaz mı bu tapu şimdi? Yarar. Hala elinde olan yerleri bu tapuya dayanarak yeniden tapuya bağlayabilirsin. Bir de elden yapılmış bir alım-satım yoksa başkalarını 20 yıldan daha az işgal ettikleri yerlerden çıkarabilir, o yerleri de tapuya bağlayabilirsin. Ali Şahin hiç düşünmeden, hiç de üzülmeden o kadarı da bana yeter dedi. Ne kalır sana? Zeytinlik, palamutluk, tarla, otlak şimdi hemen sayamam. 150-200 parça yer kalır. Hepsi birden 4-5 bin dönüm yer tutar. Cebinde cigara parası olduğu şüpheliydi Ali Şahin'in. Giderlerinin altından kalkabilecek misin bu davaların? Ne kadar ister? Nihat harç, keşif, kroki giderlerini kabaca hesapladı. 8-9 bin lira. Ali Şahin gene hiç düşünmedi. Kalkamam. İstersen parça parça açarsın davalarını. Sen onu bırak. Benim başka bir teklifim var sana. Razı olacak mısın? Giderleri sen karşıla. Çıkaracağın tapuların yarısı senin olsun. Her ne kazanırsak yarısı senin, yarısı benim. Benim de gücüm yetmez dediğine. Bu kez Ali Şahin onun az önce dediğine benzer bir öneride bulundu. Gücün yettiği kadarını gör, parça parça aç davaları. Nihat güldü. Bana göre değil dediğin iş. Giderlerini karşılayabilirsen anlaşırız. Benim hakkımı sonra da versen olur. Ali Şahin, bakalım bir yolunu bulursam gene gelirim dedi, gitti. Az sonra Şevket Bey uğradı yazıhaneye. Her ay kirayı alınca kira sözleşmesine gereken notu düşmek için uğrardı. Her gelişinde olduğu gibi, ''Niye böyle acele ettiniz? Daha hemen ayın birinde. Beni bu kadar yabancı tutmayın Allah aşkına.'' diye başladı söze. Nihat oturup kahve ısmarladı ona. Şevket Bey de 3 gün önce hukuk fakültesinde okuyan oğlunu uğurlamıştı Ankara'ya. Kısmetse fakültenin 3. sınıfına geçecekti oğlu Ekim sınavlarında. Bakalım diyordu. O da sizin gibi iyi bir avukat olur inşallah. İsterse benden daha iyi bir avukat da olur. Sizin gibi olsun yeter bana. Benim de koltuklarım kabarır. Amaç para kazanmak değil sadece. Hem para kazanmak hem de hayır dua almak. Oğlum da çok beğenir, çok sever sizi. Hep sizin gibi olmak istediğini söyler. Eksik olmasın, ben de çok severim oğlunuzu. Gerçekte sadece güler yüzlü bir selamlaşma vardı Şevket Bey'in oğlu ile aralarında. Bu konu kapanınca sözü başlangıçtan beri istediği gibi Şahinoğlu Ali'nin topraklarına getirdi Nihat. Okuduğu senedi Hakani'ye anlattı. Çiftlik mülk falan değil, adeta küçük bir devlet dedi. Nasıl olur da bir kişi bu kadar yerin sahibi olur? Eskiden bu işler kolaydı, dedi Şevket Bey. Nasıl? Eskiden hak hukuk mu vardı, jandarma, hükümet mi vardı? Bunun dedesi gibi her biri bir derebeyi Şahinoğulları ile doluydu memleket. Arada bir zaptiye çavuşuna, kaymakama, birer kuzu, birer yük kavun, karpuz, şeftali, 2-3 hindi gönderdiler mi, istediği gibi soyar soğana çevirirlerdi bölgelerini. Ali Şahin'in dedesinin hikayeleri hala söylenir. Nihat susmuş dinliyordu. Bunun dedesi çıkarmış bir kayanın üstüne, doğrulturmuş mavzeri, bu mavzerin gösterdiği yere kadar benim dermiş, sürermiş önüne çıkan köylüleri. 15 gün, bir ay sonra bu kez mavzerin ilk gösterdiği yerde bir kayanın üstüne çıkarmış, bir daha doğrulturmuş mavzerini. Böyle böyle almış o sizin senette okuduğunuz yerleri. İstediği eve girmiş, istediğinin karısıyla yatmış, istediği kızı hatta oğlanı kaldırmış. Şimdi doğrusunu arayacak olsanız, kim bilir kaç amcası, halası, kaç amca, hala çocuğu yaşar bunun o dağın eteklerinde. Şahinoğlu'nun vurduğu kırdığı hep gizli kapaklı kalmış o sıralar. Sonunda bir köylü pusuya düşürüp bir kurşunla atının üstünden alaşağı etmiş herifi. Ali Şahin'in babası çocuk kalmış ardından. Topraklarından sürdüğü köylüler geri dönmüşler, mallarına, mülklerine sahip çıkmışlar. Nihat da çok şey anlatıyordu bu hikaye, dalgınlaştı. Ya, demek öyle. Kime olduğunu bilmediği bir öfkeye kapılmış görünüyordu Şevket Bey. Öyle elbet. Daha hala bunların kalıntıları ile dolu memleket. Bunların artıkları arasında bölüşülmüş. Yurdun en iyi yerlerinde ne büyük topraklar var ki hep bunun dedesi gibilerden torunlarına kalma. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 87.